Ayrım 37.
Yeni bir meslek türemişti. İnsanların kuyruktaki yerlerini makul bir fiyat karşılığında tutuveren kuyrukçular. Kuyruklardan yararlanarak satış yapan eğlencelik satıcıları ve uzun gece kuyruklarında kirayla battaniye verenler vardı. Kara borsa aldı yürüdü. Polis denetlemeye çalışmıyordu. Ama kara borsa iğne deliğinden sızan tavuğun gibiydi. İstedikleri kadar kamyonları arasınlar, kuşku çekici paketlerle gördüklerini çevirsinler, durduramıyorlardı. Okul bahçelerinde çocuklar satış yapıyordu. Bu edinmek isterisi içinde birçok karışıklıklar oluyordu. Ömürlerinde sigara içmemiş kişilerin bir paket sigaraya fahiş para ödedikleri oluyor, çocuğu olmayanların mama kutuları başına kavga ettikleri görülüyordu. Mutfak eşyaları, endüstri makineleri ve otomobiller için yedek parçalar piyasadan yok oldu. Benzin karneye bağlandı. Benzin kuyruklarında kimi zaman iki gün bir gece bekleyen araba dizileri güneşlenen, kıpırdısız ve boğa yılanları gibi kenti boğar oldu. Bunca kuyrukta sıraya girecek kadar zaman yoktu. Bürolarda çalışanlar bisikletle ya da yaya gidip gelmek zorunda olduklarından sokaklar telaş Hollandalıları andıran bisikletli insanlarla doldu. Kamyon sürücüleri greve gitmeye karar verdikleri zaman durum işte böyleydi. Grev ikinci haftasına girince bunun sendikayla değil, politikayla ilgili bir iş olduğu, sürücülerin iş başına dönmeye hiç niyetleri olmadığı anlaşıldı. Ordu duruma el koymak istiyordu. Çünkü ürünler tarlalarda çürürken ev kadınları çarşıda alacak yemeklik bulamıyorlardı. Gel gelelim sürücüler motorları sökmüş olduklarından, otoyollar boyunca fosiller gibi duran binlerce kamyonu kıpırdatmanın olanağı yoktu. Başkan televizyona çıkarak ahaliden sabırlı olmalarını istedi. Kamyon sürücülerinin emperyalistlerden para aldıklarını, sonsuza dek grev sürdürebileceklerini söyleyerek halkı uyardı. Hiç değilse başka bir çözüm yolu buluncaya dek herkesin bahçe ve balkonlarına sebze ekmelerinin akıl harcı olacağını belirtiyordu. Bir yandan halkın yoksulluğa alışık olan ve Noel'le bağımsızlık bayramı dışında tavuk eti yiyemeyen kesimi zaferin ilk gündeki coşkusunu sürdürüyordu. Kazandıkları bu zaferi ekonomik sabotajın bozmasına izin vermemeye kararlı olarak savaş varmışçasına örgütleniyorlardı. Bayram edip zaferi kutlamaktan, el ele verenlerin yenilgi uğratılmayacağı ilişkin şarkılar söylemekten vazgeçmiyorlardı. Ne var ki her söyleyişte şarkı daha akorsuz çıkıyordu. Çünkü bölünmelerin, diş bilemelerin dalbudak sarmasını önlemek olanaksızdı. Herkes gibi Senatör Tureyba da hayatın değişmiş olduğunu algılıyordu. Girişmiş olduğu mücadelenin coşkusu onu eski canlılığını yeniden kazandırmış ve sızlayan kemiklerinin acısını biraz hafifletmişti. En verimli zamanlarındaki gibi çalışıyordu. Yurt dışına komployla ilgili sayısız geziler yaptı. Yurt içinde yorulmak nedir bilmeden bir uçtan bir uca gidip geliyordu. Uçakla, otomobille, trenle bunların hiçbirinde artık birinci mevki kalmamıştı. Esaban gittiği her kentte kasaba ve köy ev sahiplerinin verdiği mükellef yemeklere katlanıyor, hapisten yeni çıkmışçasına işlevi varmış gibi davranıyordu. Oysa aslında yaşlanmış sindirim yolu artık bu gibi cambazlıklar yapabilecek durumda değildi. Esaban'ın ömrü toplantılarda geçiyordu şimdi. Önceleri yaşadığı uzun demokratik deneyimler yeni hükümete tuzak kurmak yeteneğini köstekliyorduysa da çok geçmeden Esaban hükümeti yasal yollardan engellemek düşüncesinden vazgeçti. Ve tek çarenin yasalı olmayan yollar kullanmak zorunda olduğunu kabul etti. Marksizmin ilerlemesini ancak bir askeri darbenin durdurabileceğini ele güne karşı açık olarak ilk o ileri sürdü. Çünkü, diyordu, 50 yıldır iktidara gelmek için sabırsızlıkla beklemiş olan insanlar salt ortalıkta tavuk kıtlığı var diye bu iktidarı ellerinden bırakmazlar. Ne zaman sabotajdan söz edilse Senatör Tureyba, ''Karı gibi davranmaktan vazgeçin de silahlarınıza sarılın.'' diye bağırıyordu. Düşüncelerini gizlediği yoktu. Dört yönde haykırıyordu onlara. Bununla da yetinmeyerek durup durup askeri okula giderek bahçedeki öğrencilere darı atıyor, parmaklığın dışından onlara ''Tavuk sürüleri!'' diye bağırıyordu. Kendini kendi taşkınlıklarından korumak için iki korumacı tutmak zorunda kaldı. Ne var ki onları tutmuş olduğunu sık sık unutuyor, kendini gözlediklerinin ayrımsızca kıyametleri kopararak adamları sövüp saymaya, bastonuyla saldırmaya başlayarak boğulacak kertelere geliyor, yüreği çıkacak gibi atıyordu. Birileri onu öldürmeye kalkışırsa bu iki iri kıyım ahmağın hiçbir şey yapmayacaklarından gerçi emindi. Yine de varlıklarının hiç değilse önceden tasarlanmamış saldırıları caydıracağına inanıyordu. Esaban aynı zamanda torununu da gözaltında bulundurmaya çalışıyordu. Çünkü kız komünistlerin arasında dolaştığına göre her an birisi çıkıp kendisinin torunu olduğu için onu hırpalayabilirdi. Ne var ki Alba böyle bir şeyin sözünü bile ettirmiyordu. Goril kiralamak suç itirafı demektir, diyordu. Benim korkacak hiçbir şeyim yok. Esaban diretmeyi göze almıyordu. Ailesinin bireyleriyle çatışmaktan bıkmıştı. Hem zaten torunu onun sevgisini gösterebildiği tek kişiydi dünyada. Onu güldürebilen tek kişi. Bu arada Blanca kadınlara seramik öğretmek için gittiği işçi mahallesindeki tanıdıkları ve karaborsa yoluyla öteberi sağlamak için bir ağ kurmuştu. Elde ettiği her kalıp sabun, her torba şeker için çalışıp didinmek, kaygı çekmek zorundaydı. Zamanla kendi de bilmediği bir kurnazlık geliştirerek evin boş odalarında bir türlü ihtiyaç maddesi depolamaya başladı ki bunların arasında resmen gereksiz ve işe yaramaz olan şeyler de vardı. Çinli bir göçmenden aldığı iki varil soya yağı gibi. Blanca perdeleri mühürledi, kapıları asma kilit taktı ve anahtarları beline astı. Bunları yıkanırken bile çıkarmıyordu. Çünkü kendi kızıyla Jamie de içlerinde olmak üzere herkesten kuşkulanıyordu ki bunda haksız da sayılmazdı. Onun bugünün tadını kaçırarak yarını güvence altına alma saplantısı karşısında kaygılanan Alba, ''Anneciğim zindancılara benziyorsun.'' diyordu. Ona öyle geliyordu ki et yoksa patates yemeliydiler, ayakkabı yoksa çarık giymeliydiler. Gel gelelim kızının bu yalın görüşü karşısında dehşete düşen Blanca, ''Ne olursa olsun insan yaşam düzenini düşürmemelidir.'' Kuramına dört ele sarılıyor ve bunu kaçakçılık, istifçilik, manevraları çevirmekle geçirdiği zamanı haklı göstermek için kullanıyordu. Aslında Clara'nın ölümünden bu yana hiç böyle bolluk içinde yaşamamışlardı. Çünkü o gün bugündür ilk olarak evin içine düzeni sağlayacak ve tencereye girenden sorumlu olacak birisi vardı. Tre Maria'dan düzenli olarak kasalarla yiyecek geliyor ve Blanca bunları hemencik gizliyordu. Bunu ilk yaptığında hemen hemen her şey çürüdü. Ve pis koku asma kilitli odalardan dışarı taşarak eve, sokağa, mahalleye yayıldı. Jamie ablasına bozulacak maddeleri birilerine bağışlamasını, başka mallarla değiş tokuş etmesini ya da satmasını önerdiyse de Blanca hazinesini paylaşmaya yanaşmıyordu. O zaman Alba anladı ki şimdiye dek ailenin tek aklı başına insanı gibi görünen annesinde noksan bir tahtası vardı. Duvara bir delik delerek annesinin gizlediklerinin bir bölümünü almaya başladı. Şeker, pirinç ve unu ucun ucun çalarak bunu farelerin işi gibi göstermek için peynirleri kırıklayıp kurutulmuş meyve çuvallarını yırtarak işi öyle dikkatli yürütüyordu ki Blanca ancak 4 ay sonra ondan kuşkulandı. O zaman kilerindeki her şeyin yazılı dökümünü çıkardı. Evde kullanmak için aldığı her şeyin yanına bir çarpı işareti koymaya başladı. Bu yeni yöntemin hırsızı ortaya çıkaracağına inanıyordu. Gel gelelim Alba annesinin dalgınlığından yararlanarak listeye yeni yeni çarpı işaretleri koyuyordu. Sonunda Blanca'nın kafası öyle karıştı ki kadıncağız hesabını şaşırdı. Tasarladığın 3 katı yiyecek mi tüketiyorlar yoksa bu yere batası konakta hala dedikleri gibi ortaklar mı dolaşıyor bilemedi. Alba'nın hırsızlığının ganimetleri sonunda Miguel'in eline geçiyor, o da bunları yoksul semtlere, fabrikalara dağıtıyordu. Bunların yanı sıra insanları oligarşi devirmek için silahlı çatışmaya çağıran devrim bildirileri de dağıtıyordu. Ama kimsenin ona kulak astığı yoktu. Yasal yoldan gelmiş oldukları için kimsenin iktidarı ellerinden alamayacağı kanısındaydılar. Hiç değilse bir sonraki başkanlık seçimine kadar. Miguel Alba'ya aptal bunlar diyordu. Sağın silahlandığından haberleri yok. Alba ona inanıyordu. Gecenin yarısında kendi avlularına dev çaplı kasaların boşaltıldığını ve içindekilerin Trueba'nın gözetimi altında evin kullanılmayan bir arka odasına taşındığını görmüştü. Tıpkı annesi gibi dedesi de kapıya asma kilit takmış, anahtarı da koynundaki, hani içinde Clara'nın takma dişleri bulunan küçük süet keseye koymuştu. Alba bunu babasıyla barışarak yine eve dönmüş olan Jamie dayısına anlattı. ''Bunların silah olduğundan hemen hemen eminim.'' diye açıldı ona. Kendi işinin başına aşkın olan ve öldürüldüğü zamana kadar işinden başını alamayan Jamie buna inanmadı. Gel gelelim yeğeninin diretmesi üzerine akşam sofrada babasına sormaya razı oldu. İhtiyarın yanıtı ortada hiç kuşku bırakmayacak nitelikteydi. Trueba, kendi evimde ben dilediğimi yaparım, istediğim kadar kasa depolarım. Burnunu benim işime sokma diye gürleyerek yumruğunu masaya öyle bir vurdu ki bardaklar yerinden sıçradı ve konuşma burada kesildi. O gece Alba dayısını kitap tüneyinde görmeye gitti ve kendisinin, annesinin yiyecek deposuna uyguladığı yöntemi dedesinin silahlarına uygulamayı önerdi. Gerçekten de öyle yaptılar. Gecenin geç saatlerini silah deposuna bitişik odanın duvarında deliklere geçirdiler. Duvarın bir yanında büyük bir dolabı, öbür yanında da yasak kutulardan birini çekerek deliği gözlediler. Bir çekiç ve kerpetenle Tureba'nın kilitli tuttuğu odaya girmeyi başarmışlardı. Bu konuda önceden deneyimi olan Alba en alttaki kasalardan başlamayı önerdi. Ağızlarını bir kırış açık bırakan bir yığınakla karşılaştılar. Çünkü böylesine kusursuz ölüm araçları görmemişlerdi. Bunu izleyen günlerde çalabildikleri her şeyi çaldılar. Kaldıran olursa ayrımsamasın diye taş doldurdukları boş kasaları alta yerleştiriyorlardı. İkisi birlik olarak tabancalar, hafif makineler, tüfekler, el mermileri çıkartarak Jamie'nin odasına saklıyorlardı. Sonra Alba bunları Chelios'un içinde daha güvenlikli yerlere taşıyordu. Senatör Tureba, Thor'un ağır çelo kutusunu taşıyarak sokağa çıktığını gördüğü zaman sınırdan geçirtmek için onca zahmetlere girdiği kurşunların bu kutunun kadife aslanın üstüne yuvarlandığını nereden bilebilirdi? Ek konulan silahları Alba Miguel'e vermek istiyorduysa da Jamie Miguel'in de en az Tureba kadar terörist olduğunu onun aklına yatırmıştı. En iyisi bunları hiç kimseye zarar vermeyecek biçimde ortadan kaldırmaktı. Irmağa atmaktan meydan ateşinde yakmaya kadar çeşitli seçenekler tartıştılar. Sonunda en pratik çözüm yolunun bunları plastik torbalar içinde güvenli, gizli bir yere gömmek olduğuna karar verdiler. Belki günün birinde bir mühimmat daha yüce bir amaç için gerekli olurdu. Senatör Tureba oğluyla torununun dağlarda bir gezi tasarladıklarını duyunca şaşırdı. İngiliz okulundan çıkalı beri ne Jamie ne de Alba hiç spor yapmamışlar, Ant dağlarında yürüyüp tırmanmanın rahatsızlıklarına karşı zerrece eğilim göstermemişlerdi. Bir cumartesi sabahı dayı kız ödünç aldıkları bir cipe binip yola çıktılar. Yanlarına bir çadır, bir yemek sepeti ve kurşun gibi ağır olduğundan ikisinin birlikte taşımaları gereken gizemli bir bavulu almışlardı. Bunun içinde ihtiyardan çalmış oldukları silahlar gizliydi. Hevesle dağlara yöneldiler. Arabalarını sürebildikleri yere kadar sürdüler. Sonra yürümeye başladılar. Rüzgar ve soğuktan kavrulmuş bitkilerin arasında sakin bir köşe bulunca durdular. Yüklerini buraya indirip çadırlarını zar zor kurdular. Çukurlar kazarak plastik torbaları gömdüler. Yerlerini de küçük taş yığınlarıyla belirlediler. Hafta sonu artık kalanın yakındaki ırmakta alabalık avlayıp çalı çırpı ateşinde pişirerek, çocuklar gibi tepeleri keşfe çıkarak ve geçmişten konuşarak geçirdiler. Geceliğin şeker ve tarçınla ısıtılmış şarap içerken şallarına bürünüyor, soyulmuş olduğunu anlayınca Tureba'nın yüzünü nasıl buruşturacağını öykünerek şerefe kadeh kaldırıp gözlerinden yaşlar gelene dek gülüyorlardı. Alba bir ara, ''Dayım olmayaydın, seninle evlenirdim.'' dedi şakadan. ''Ya Miguel?'' ''Miguel de aşığım olurdu.'' Jamie bunu hiç komik bulmamıştı. Gezinin sonuna kadar biraz soğuk durdu. O gece uyku tulumlarına girip parafin fenerini söndürünce sessiz kaldılar. Alba hemencecik uykuya daldı ama karanlıkta gözleri açık yatan Jamie güneşin doğduğunu gördü. Alba'yı kendi kızı gibi sevdiğini söyler dururdu. Ama o gece onun babası dayısı değil de Miguel olmak için bir istek yakaladı içinde. Amanda'yı düşündü. Amanda'nın kendini artık duygulandırmadığına üzülüyordu. Aralarındaki o aşırı aşkın son kıvılcımlarını arayarak belliğini yokladığında hiçbir şey bulamıyordu. Dünyadan elini eteğini çekmişti o. İlk zamanlar Amanda'ya yeniden çok yaklaşmıştı. Çünkü onun tedavisini üstüne almış, hemen hemen her gün onu görmüştü. Amanda uyuşturucusuz yaşamaya alışıncaya kadar haftalar haftası azap çekmişti. Sonunda sigara ve alkolü de bırakarak sağlıklı, düzenli bir yaşantı sürmeye başlamıştı. Kilo almış, saçlarını kesmişti. Kendi kişiliğinin kararı paslanmış olan imgesini yeniden aydınlatmak amacı güden iç burkucu bir çabayla şimdi o kocaman gözlerini yeniden boyuyor, yine o şıngırtılı gerdanlıklarıyla bileziklerini takıyordu. Aşıktı. Depresyondan kurtularak değişmez bir mutluluk ve umut coşkusuna kapıldı. Tutkusunun odak noktası Jamie'ydi. Aşkın kanıtı olarak ona sayısız uyuşturucu bağlılıklarından kendini kurtarmak için harcadığı o muazzam çabayı sunuyordu. Jamie'nin ona umut verdiği söylenemezse de onu iteleyecek cesareti de yoktu. Çünkü aşk sanrısının onun iyileşmesine yardımcı olacağını düşünüyordu. Oysa çok iyi biliyordu ki aşkları için artık iş işten geçmişti. gönül konularında onmaz bir bekar olup çıktığını ileri sürerek aralarında belirli bir mesafe bulundurmaya çalışıyordu. Aslında klinikteki arzulu herhangi bir hasta bakıcı kadınla arada yaptığı kaçamaklar ve genel evlere yaptığı hazin ziyaretler yeterliydi onun için. Çalışmasının arasındaki çok seyrek boş zamanlarında duyduğu ihtiyaçların en ivedi olanlarını bunlarla doyumlayabiliyordu. Yine de her şeye karşın Amanda ile gençliğinde yanarak istediği, oysa şimdi yürütmekte güçlük çektiği, duygularını artık derinden etkilemeyen bir ilişkin içine girmiş bulunuyordu. Ne var ki bu onun duyabildiği en güçlü hislerden biriydi. Ömür boyu sefillikler ve acılar arasında yaşamak onun yüreğini katılaştırmış değildi. Tersine, gitgide sanki daha merhametli, daha yufka yürekli yapıp çıkmıştı onu. Amanda kollarını onun boynuna dolayıp da ''Seni seviyorum'' dediği gün Jamie kadını bir makine gibi kucaklamış ve arzu duymadığını anlamasın diye yapmacık bir ateşle öpmüştü. İşte şimdi de kendini fırtınalı aşklara yetkin görmediği bir yaşta ondan pek çok şey isteyen bir ilişkinin içine kısılıp kaldığını görüyordu. Amanda ile geçirdiği o yorucu sevişmelerden sonra ''Bu işler benden geçmiş artık'' diye düşünürdü içinden. Çünkü Amanda onu büyülemek için sevgisini en aşırı yollardan dışarı vurarak ikisini de bitkin düşürüyordu. Amanda ile olan ilişkisi ve Alban'ın diretmesi yüzünden sık sık Miguel ile görüşüyordu. Kimi durumlarda ondan kaçınmanın yolu yoktu. Jamie kayıtsız durmak için elinden geleni yapıyorduysa da Miguel onun gönlünü kazanmıştı. Heyecan dolu bir delikanlı değildi artık, olgunlaşmıştı. Ama politik seçimi zerrece değişmemişti. Şiddetli bir ayaklanma olmadan sağın yenilebileceğine hala inanmıyordu. Jamie bu görüşe katılmamakla birlikte Miguel'i seviyor, onun cesaretini beğeniyordu. Yine de onu, her dokundukları şeyi, hele onları sevmek bahtsızlığına uğrayan kadınları felakete sürükleyen, tekinsiz bir idealizmle ve uzlaşmaz, ödünsüz bir tertemizlikle dopdolu olan, ölüme yazgılı insanlardan biri olarak görüyordu. Sonra onun ideolojik tutumundan da nefret ediyordu. Miguel gibi aşırı solcuların başkana sağcılardan daha çok zarar verdikleri kanısındaydı. Ne var ki bunların hiçbiri Jamie'nin genç adamı yakınlık duymasını engellemiyordu. Jamie onun inanç gücünün, doğal neşesinin, sevecenliğinin ve ilkeleri uğruna canını vermeye razı oluşundaki büyük gönüllülüğün ayırdındaydı. Kendisi bu ilkeleri paylaşmasına karşın en son aşamaya götürecek yiğitlikten yoksundu. O gece Jamie bölük pörçük rahatsız uyudu. Uyku tulumunda rahat edemeyerek yattığı yerden yanı başında uyuyan yeğeninin soluk seslerini dinledi durdu. Uyandığında Alba kalkmış, kahvaltı için kahve ısıtmaktaydı. Keskin, ürpertici bir rüzgar esiyordu. Güneş dağ doruklarını altın yansımalarla aydınlatmıştı. Alba dayısını kucaklayıp öptü. Ama Jamie ellerini cebinden çıkarmadı. Selamı karşılıksız bıraktı. Tedirgindi. Güneyde tarım reformu uyarınca hükümetin el koyduğu en son hakiyandılardan biri Tremoria oldu. Burada doğmuş ve kuşaklarca toprağı işlemiş olan köylüler bir kooperatif kurdular ve mülkün sahipliğini üstlerine aldılar. Çünkü patronu görmeyeli tam 3 yıl 5 ay oluyordu ve köylüler onun kasırgaya benzer öfkesini çoktan unutmuşlardı. Olayların gelişmesi ve kiracı köylülerin okulda yaptıkları toplantıların ateşli biçimi karşısında korkudan ödü kopan vekil Haç pıhlısını pırtısını topladı ve ortadan yok oldu. Kimseye bir şey söylememişti. Senatör Trueba'ya bile. Çünkü onun öfkesiyle karşılaşmak istemiyor, geçmişte kaç kereler kulağını bükmekle kendi üstüne düşen görevi yapmış olduğunu düşünüyordu. O gidince Tremaria uzunca bir zaman sallantıda kaldı. Ne buyruk verecek vardı ortada ne de buyruklara boyun eğecek. Köylüler ömürlerinde ilk olarak özgürlüğün ve kendi kendilerinin efendisi olmasının tadını çıkarıyorlardı. Otlakları bölüştüler. Herkes kendi istediğini ekip biçmeye başladı. Bir süre sonra hükümet onlara bir tarım uzmanı yolladı. Uzman onlara krediyle tohum dağıttı ve pazar yerinin istemlerini, ürünü taşımanın güçlüklerini, yapay gübreyle böcek ilaçlarının yararlarını anlattı. Ne var ki köyler pek kulak asmadılar ona. Çünkü uzman tam bir kent çocuğuydu. Elinde hiç bulluk tutmamış olduğu besbelliydi. Yine de onun gelişini eski efendilerinin kutsal mahzenini açıp yıllanmış şaraplarını yağmalayarak damızlık boğalarını kesip yumurtalıklarını soğan ve fesleğenle yiyerek kutladılar. Uzman gittikten sonra dışarıdan gelme ineklerle bütün cins tavukları da yediler. toprağının vergi bildirisinde yazılan rakam üzerinden 30 yıl vadeli hükümet bonolarıyla satın alınacağını öğrendiği zaman Esteban Trueba çiftliğini yitirmiş olduğunu anladı ve çileden çıktı. Mühimmat deposuna giderek kullanmasını bilmediği bir makineye tüfek kaptı ve hiç kimseye, korumalarına bile söylemeden şoförüne "Doğru Tremaria'ya çek" diye buyruk verdi. Öfkeden gözleri kör olmuş, ne yapacağını kendi de bilmeden saatler saati yol aldı. Çiftliğe vardıkları zaman şoför frene var gücüyle basmak zorunda kaldı. Çünkü Hakiandı'nın bahçe kapısının önüne yol kapamak için kalın bir kalas uzatılmıştı. Kiracı köylülerden biri elinde bir tırmık ve boş bir tüfekle nöbet beklemekteydi. Trueba otomobilden indi. Zavallı nöbetçi patronu görünce telaşla okulun çıngırağını çaldı. Herhangi bir alarm durumunda kullanılsın diye çıngırak yakına asılmıştı. Ve kendini hemen yere attı. Başının üstünden dolu gibi yağan kurşunlar yakındaki ağaçlara saplandı. Trueba onun ölüp ölmediğine bakmadı bile. Yaşına göre olağanüstü olan bir çeviklikle Hakienda'ya giden yolu tuttu. Çevresine bakmadan yürüdüğü için kafasının arkasına yediği darbe onu gafil avladı. Ve Trueba daha ne olduğunu anlamadan tozların içine yüzüstü kapandı. Kendine geldiğinde çiftlik evinin yemek odasında masanın üzerinde yüz yukarı yatmaktaydı. Elleri bağlanmış, başının altına bir yastık konmuştu. Bir kadın alnına ıslak kompresler bastırırken çevresine toplanmış olan bütün kiracı köylüleri yoğun bir merakla onu süzüyordu. İçlerinden biri "Nasılsın kompanero?" diye sordu. İhtiyar, "İt oğlu itler, kimsenin kompanerosu değilim ben," diye gürleyerek kalkmaya yeltendi. Öyle bir çırpınıp bağırdı ki bağları gevşetip oturmasına yardım ettiler. Ama Trueba kalkıp gitmek istediği zaman pencerelerin dışarıdan tuğlayla örtülmüş olduğunu gördü. Kapı da kilitlenmişti. Köylüler durumların değiştiğini, onun artık patron olmadığını anlatmaya çalıştılarsa da Trueba dinlemedi bile. Burnundan soluyordu ve yüreği çatlayacak gibiydi. Deliler gibi sövüp sayarak onları öyle öç alma yöntemleri ve cezalarla tehdit etti ki adamlar gülmekten başka verecek karşılık bulamadılar. Sonunda canları sıkıldı. Onu odada yalnız başına kilitleyip dışarı çıktılar. Esteban Trueba bitkin durumda sandalyesine yığılıp kaldı. Saatler sonra ona şimdi bir rehine olduğunu, televizyon için filme alınacağını bildirdiler. Şoförünün haber vermesi üzerine iki koruma görevlisiyle Muhafazakar Parti'nin birkaç heyecanlı genç üyesi ellerinde sopalar, zincirler ve muştalarla Tremaria'ya gelmişlerdi. Ama onu kurtarmaya yeltendikleri zaman bahçe kapısında çifte nöbetçi buldular ve senatörün kendi makinelisinin namlusun üzerlerine çevrilmiş olduğunu gördüler. Köylülerden biri "Rehine kompaneromuzu kimse alıp götüremez," dedi. Bu sözleri vurgulamak için havaya kısa bir salvo yollayarak sözüm ona kurtarıcıların tabanları yağlamasını sağladılar.